Ayrım 16.
B. Reddedilen anlaşmalar. Londra'ya giden delegasyon başkanı Hariciye Vekili Bekir Sami Bey'e hükümet siyasi görüşmeler için tam bir yetki vermişti. Yukarıda da yeri geldikçe belirtildiği üzere Briant ve Consuforza, Türk delegasyonuna büyük bir ilgi ve yakınlık gösterdiklerinden konferans dışı temaslar sonunda Bekir Sami Bey, Fransa ve İtalya temsilcileriyle ayrı ayrı ikili anlaşmalar imzalamıştır. Fransa ve İtalya ile yapılan anlaşmalar aşağı yukarı birbirine benzemekte ve gelecekteki bir barış antlaşmasını esas teşkil eder mahiyetteydi. Bu arada İngiltere ile de yalnız karşılıklı olarak esirlerin bırakılmasına ait bir anlaşma yapılmıştı. Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edilmeyen ve Bekir Sami Bey'in hariciye vekaletinden ayrılmasına sebep olan bu anlaşmalar üzerinde kısaca duracağız. 11 Mart 1921 günü Londra'da imzalanan Türk-Fransız Anlaşması'nın başlıca hükümleri şöyledir. Harbe son verilecek ve karşılıklı olarak esirler serbest bırakılacaktır. Kilikya'da Fransa subaylarının da katılacağı bir güvenlik kuvveti kurulacaktır. Harbe son verildikten bir ay sonra Sevr Antlaşması ile çizilmiş olan sınırın kuzeyinde bulunan Fransız kuvvetleri geri çekilmiş olacaktır. Kilikya'da Fransız işgali sırasında görev alan memurlar yerlerinde bırakılacak ve genel af ilan edilecektir. Azınlıkların her türlü hakları eşitlik dairesinde sağlanacak ve halkın karışık olduğu yerlerde belediye ve jandarma teşkilatı azınlıklar da göz önünde bulundurularak düzenlenecektir. Anlaşmanın bir maddesiyle Suriye-Türkiye sınırı tespit olunmuştu. Fakat asıl önemli husus anlaşmanın ekonomik hükümleriydi. Anlaşma ile Fransa'ya bir takım imtiyazlar tanınmaktaydı. Şöyle ki, verilecek imtiyazlarda Fransızlar tercih edilecek ve Türk-Fransız ekonomik işbirliği kurulacaktı. Bu inhisar yalnız Kilikya'ya mahsus olmayıp Elaziz, Diyarbakır ve Sivas vilayetlerini de içine almaktaydı. Ergani madenlerini işletme imtiyazı bir Fransız grubuna verilecek ve bu maksatla Türk kanunlarına göre kurulacak bir şirkette Türk-Fransız sermayeleri yarı yarıya işbirliği yapacaklardı. Anlaşmanın başka bir maddesiyle de Fransızlar, İskenderun bölgesinde Türklere kültür gelişmesi bakımından kolaylık göstermeyi ve Fransızca ile Arapça gibi Türkçeyi de resmi dil olarak kabul etmeyi taahhüt ediyorlardı. Fakat bu taahhüze karşılık Türkiye'deki Fransız kültür ve sosyal yardım kuruluşlarının devamını sağlamakta idiler. Bekir Sami Bey ve arkadaşları Londra'dan ancak 2. İnönü Muharebesi bittikten sonra dönebilmişlerdi. İnönü zaferinin verdiği güvenlik içinde Mustafa Kemal Paşa tarafından gözden geçirilen bu ve diğer anlaşmalar son derece menfi bir şekilde karşılandı. Nitekim nutukta Atatürk bu konuya önemli eğilmekte anlaşmaları misak-ı milli ve milli istiklal anlayışına tamamen aykırı görerek anlaşmaları imzalayan Bekir Sami Bey'i ağır bir şekilde suçlamaktadır. Halbuki Bekir Sami Bey en buhranlı bir devrede memlekete büyük bir hizmet yaptığını inanıyordu. Nutuktaki açıklamalardan anlaşıldığına göre Mustafa Kemal Paşa ile aralarında bir hayli tartışma da geçmişti. Mustafa Kemal Paşa bu anlaşmaları her ihtimale karşı Büyük Millet Meclisi'ne götürmedi. Kendi deyimiyle Bekir Sami Bey'in düşüncelerinin mecliste tasvip görmeyeceğinden başka hariciye vekaletinden düşürüleceği de kesindi. Fakat meclisi siyasi meselelerin görüşülmesine ve tartışılmasına boğmayı o günlerin şartlarına uygun görmediğinden Bekir Sami Bey'e isabetsizliğini bizzat söyleyerek hariciye vekaletinden çekilmesini teklif etmiştir. Bilindiği üzere pek az bir zaman sonra 1921 Haziran'ında Fransızlar ile görüşmeler yeniden başlamış ve Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da idare ettiği bu görüşmeler sonunda 20 Ekim 1921'de Ankara Anlaşması imzalanmıştı. Ankara Anlaşması ile Bekir Sami Bey'in Londra'da Briant ile yaptığı anlaşma karşılaştırıldığı zaman büyük ve önemli farklar görmek mümkün değildir. Her iki akitte Türk-Fransız Harbi'ne son veriyor ve Türkiye-Fransa sınırını tespit ediyordu. Ankara Anlaşması ile Bekir Sami Bey'in yaptığı anlaşmadaki sınır Türkiye lehine pek az bir farklılık göstererek hemen hemen aynıdır. İlk anda göze batan ve Mustafa Kemal Paşa'yı Bekir Sami Bey'e karşı haklı gibi gösteren husus, Bekir Sami Briant Antlaşması'nda Fransa'ya bazı iktisadi imtiyazlar ve menfaatler tanındığı halde Ankara Antlaşması'nda bunlardan söz edilmemesidir. Fakat 13 maddeden ibaret olan Ankara Antlaşması'nın tamamlayıcısı sayılmak gereken Hariciye Vekili Yusuf Kemal Tengirşek Bey ile Franklin Boulon arasında teati edilen mektuplarda ki Yusuf Kemal Bey 6, Franklin Boulon 5 mektup vermiştir. Bekir Sami Briant Antlaşması'nda söz edilen menfaat ve imtiyazlar aşağı yukarı aynen fakat değişik deyimlerle kabul ve teyit olunmuştur. Hariciye Vekili Ankara Antlaşması'nı 1 Kasım 1921 günü mecliste bilgi kabiliğinden okunmuş fakat mektuplara çok sathi olarak değinmiştir. Öyle sanıyoruz ki meclisin tepki göstermesinden duyulan endişe sebebiyle mektuplar aynen okunmamıştır. Dipnot: Ankara Anlaşması'nın bir maddesine göre bu anlaşmanın iki hükümet tarafından tasdiki gerekmekteydi. Anlaşmanın meclisler tarafından tasdiki söz konusu edilmemişti. Ne Fransa ne de Türkiye hükümetleri anlaşmayı kendi meclislerine anayasaları gereğince tasdik ettirmeleri gerektiği halde bu muameleyi yapmak istememişler ve yapmamışlardır. Türk hükümetinin endişesini yukarıda belirttik. Fransız hükümeti ise bu anlaşmanın mahiyetinin müttefikleri ve özellikle İngiltere tarafından öğrenilmesini istemediğinden meclislerine tasdik ettirmemiş ve yalnız bilgi vermiştir. Ankara Anlaşması üzerinde ileride daha geniş şekilde durulacağı için burada bu kadarlık bir karşılaştırma ile yetiniyoruz. Ancak şu var ki Mustafa Kemal Paşa, Franklin Bourlon ile Ankara'da kararlaştırılan şartları kabule mecburdu ve bunu yapmakla isabetsiz hareket ettiği söylenemez. Bekir Sami Bey de o günün şartlarına göre görevini çok iyi yapmıştı. Buna rağmen layık olmadığı bir muameleye maruz kaldı. Bunun iki sebebi olabilir. Biri İnönü'nde kazanılan zafer, dolayısıyla Batılıların Türkiye ile daha elverişli şartlarla anlaşmaya mecbur oldukları inancının yerleşmesi, diğer ise Bekir Sami Bey'in günün birinde Mustafa Kemal Paşa'nın önüne bir engel olarak çıkması ihtimali. Gerçekten Mustafa Kemal Paşa daha Sivas Kongresi sırasında Bekir Sami Bey'den kuşkulanmıştı. Şimdi aynı adam Moskova'da ve Londra'da Türkiye'nin dış politika münasebetlerini düzenlemekteydi. Bekir Sami Bey'in Moskova'da hazırladığı görüşmeler meyvesini vermiş ve Moskova Antlaşması 16 Mart 1921 imzalanmıştı. Bekir Sami Bey, İngiltere ile imzaladığı esir mübadelesine ait anlaşma bir tarafı bırakılsa bile İtalya ve Fransa ile muhasemata son veren anlaşmalar imzalamış bulunuyordu. Bütün bunlar Bekir Sami Bey'in itibarını ve nüfusunu artıracaktı. Halbuki Bekir Sami Bey gerek bazı kusurları, gerekse Mustafa Kemal Paşa'nın liderlik yolunun açık tutulması bakımından sivrilmemeliydi. Londra'da 12 Mart 1921 günü Bekir Sami Bey ile Kont Sforza tarafından imzalanan Türk-İtalyan anlaşmasına gelince, bu anlaşma tarafların menfaatleri aynı derecede göz önünde tutularak hazırlanmıştı. İtalya bu anlaşma ile Türkiye'deki ekonomik menfaatlerini teminata bağlıyordu. Buna karşılık Türkiye, İtalyan kuvvetlerinin Anadolu'dan çekilmesini sağlamaktaydı. Ayrıca İtalya, İzmir ile Doğu Trakya'nın Türkiye'ye geri verilmesi için antlaşmasının değiştirilmesi hakkındaki Türk tezini desteklemeyi taahhüt etmekteydi. Bekir Sami Bey de Türkiye adına İtalya ile ekonomik işbirliği yapmayı Antalya, Burdur, Muğla, Isparta, Afyon, Kütahya, Aydın ve Konya'yı içine alan geniş bir bölgede diğer milletlere tercihen İtalyanlara bazı imtiyazlar tanımayı, Ereğli madenlerini bir Türk-İtalyan şirketinin işletmesini kabul etmişti. Türk-İtalyan ekonomik işbirliği Türk kanunlarına göre kurulacak şirketlere yürütülecekti. Şirketlerde Türk-İtalyan sermayesi işbirliği yapacaktı. İngiltere ile yapılan esir anlaşması ise gerçekten milli hükümet esaslarını zedeleyecek nitelikteydi. Çünkü anlaşma Türklerin elindeki İngiliz esirlerinin kayıtsız ve şartsız bırakılmasını sağladığı halde İngilizler ellerindeki Türk esirlerinden harp içinde İngilizlere kötü muamele etmiş olanları ve tehcir suçlularını bırakmamakta serbest kalacaktı. Mustafa Kemal Paşa, İngilizlerle yapılan bu anlaşmayı haklı olarak, İtalyanlarla yapılan anlaşmayı ise Türk-Fransız anlaşmasını kabul etmediği için tabi olarak tanımadı. Fakat tıpkı Fransızlarla yapılan anlaşma gibi, İngilizlerle yapılan anlaşma da yenilenecek ve 23 Ekim 1921 günü İstanbul'da Kızılay 2. Başkanı Hamit Bey ile İstanbul İngiliz Komiseri arasında Malta'daki mevkuflarla birlikte İngilizlerin elinde bulunan bütün Türk esirlerinin ve Türklerin elinde bulunan İngiliz esirlerinin bırakılması hükme bağlanacaktı. İtalyanlar iç meselelerinin çok karışık olması yüzünden yeni bir anlaşmaya gitmek lüzumunu bile hissetmeden Anadolu'dan 1921 Haziran ayı içinde tamamen çekildiler ve Türkiye'yi kendi haline bıraktılar. C. Moskova Antlaşmaları. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Moskova'da 1921 yılı Mart ayında iki devlet ile dostluk ve yardımlaşma antlaşması yapmaya muvaffak olmuştur. Bilindiği gibi Rus Bolşevik Hükümeti ile Ankara temsilcileri arasında görüşmeler uzun zamandan beri sürüp gitmekteydi. Bu görüşmelerin henüz kesin bir sonuca bağlanmadığı bir sırada Moskova'da bulunan Türk delegasyonu yeni bir imkanla daha karşılaşmıştır. Bekir Sami Bey başkanlığında Moskova'ya gönderilen ilk Türk heyeti orada Afgan mümessilleriyle tanışmışlar ve Türk-Afgan antlaşmasına temel teşkil edecek ilk temas böylece kurulmuştu. Afganlılar Türk heyeti üyelerine son derece dostluk ve yakınlık göstermişler ve Türk milli mücadelesine duydukları ilgiyi açıkça ve samimiyetle anlatmışlardır. Moskova'daki Afgan temsilcileri, Türk-Afgan yakınlaşmasını resmi bir belgeye bağlamak arzusunda olduklarını da gizlememişlerdi. Afganlılar Ruslar ile dostluk antlaşması imzalamak üzereydiler. Rusya ile Türkiye arasında yapılacak antlaşma için Moskova'ya gönderilen 2. Türk heyetine Yusuf Kemal ve Doktor Rıza Nur Beyler, Afganistan ile de bir antlaşma imzalamak yetkisi verilmişti. Doktor Rıza Nur'un müsveddesini hazırladığı antlaşma, Afganistan temsilcileri tarafından hiçbir noktası değiştirilmeden aynen kabul edilerek 1 Mart 1921 tarihinde Moskova'da imzalandı. 10 maddeden ibaret olan Türk-Afyon Antlaşması Türkiye, Afganistan devletinin bağımsızlığını tanımıştır. Bu husus ile ilgili birinci maddede Türkiye'nin öteden beri bağımsız bir devlet olduğu kaydedildiğinden Afganistan'ın da Türkiye devletini tanıdığı ayrıca belirtilmemiştir. Antlaşmanın diğer önemli maddeleri özetle şöyledir. Her iki devlet doğu milletlerinin egemen yaşamaya ve diledikleri bir hükümet şeklini kabule hakları olduğunu tasdik ederler. Her iki devlet Buhara ve Hive devletlerinin istiklalini tasdik ederler. Taraflardan biri emperyalist, bir devletin saldırısına uğrarsa, diğeri elindeki imkanları kullanarak saldırıya uğrayana yardım eder. Türkiye, Afganistan'a kültür bakımından yardım etmeyi ve en az 5'er sene kalmak üzere subaylar ve öğretmenler göndermeyi taahhüt eder. Türkiye-Afganistan Antlaşması ilk bakışta önemsiz görülebilir. Ortak sınırları ve birbirlerine yardım edecek güçleri bulunmayan iki memlekete böyle bir antlaşmanın pratikte ne gibi faydalar sağlayacağı gerçekten üzerinde durulacak bir husustur. Gerçi bağımsızlığına yeni kavuşmuş olan Müslüman Afganistan'ın İslam halifesinin memleketi Türkiye tarafından tanınması az çok bir değer taşımaktadır. Henüz hiçbir memleket tarafından resmen tanınmadığı için bu iyi bir başlangıçtı. İngiltere ve Çarlık Rusya arasında emperyalist emellerin çatıştığı ve yarıştığı bir ülke olan Afganistan, Emanullah Han'ın liderliğinde İngilizlere karşı savaştıktan sonra varlığını ancak birkaç ay önce kabul ettirebilmişti. İngilizlerle mütareke yapılmıştı. Fakat barış görüşmeleri sonuçlanmamıştı. Ruslar ise Moskova'ya gelen Afgan heyetiyle çok ilgilendikleri halde bir antlaşma imzalamak için tereddüt göstermekteydiler. Türk-Afgan Antlaşması'nın bu sıralarda gerçekleşmesi Afganistan bakımından önemli bir kazançtı. Türkiye'de bu antlaşmadan bazı faydalar ummaktaydı. Batı emperyalizmine karşı bağımsızlık savaşı yapan iki memleket arasındaki kader birliği, Türkiye'nin Afganistan ile ilgilenmesini gerektiriyordu. İngiltere'yi Mısır'da, Hindistan'da, Orta Doğu ve Orta Asya'da rahatsız edecek her teşebbüs Türkiye'nin lehindeydi. Nitekim Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi'ne açış nutkunda bu konuyu önemli değinmiş ve Afganistan hakkında şu sözleri söylemişti. Afganistan ordusu da İngilizlerin milliyet imha siyasetine karşı harp ediyor. İngilizlerin bel bağladıkları sınır kabilelerinin de Afganlılarla birleştiğini ve bu yüzden İngiliz askerlerinin dahile çekilmeye mecbur olduğunu gazeteler itiraf etmişlerdir. Dipnot: Atatürk, Nutuk Türk Devrim Enstitüsü Yayını, İstanbul 1959, Cilt 3, sayfa 929. Anadolu Milli Hükümeti'nin İslam memleketleriyle ve bu arada Afganistan ile ilgilenmesi ve bir yardım antlaşması yapması yalnız dış politika yönünden değil, aynı zamanda ihtilalin İstanbul'a karşı durumu bakımından da önemliydi. 1517'den beri Darül Hilafe, hilafet merkezi olarak adlandırılan İstanbul, İslam memleketlerine karşı gerekli ilgiyi göstermediği için bu görevi Ankara yapmış oluyor ve milli hareketliğin açısından da itibar kazanıyordu. Türk-Afgan Antlaşması'nın milli mücadelenin dış meseleleri bakımından fazla bir önemi olduğu söylenemez. Fakat yukarıda işaret ettiğimiz yönden taşıdığı değer de bir gerçektir. Saltanatın kaldırılmasına karar verildiği gün 3 Ekim 1922 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmeler bunu açıkça ortaya koymaktadır. Görüşmelerin bu hususla ilgili bir parçasını konuyu somut olarak belirtmek için aşağıya alıyoruz. Rasih Efendi, Antalya, bir de İslam dünyasındaki yere değiniyorlar. İslam dünyasındaki yere kalırsa bu imza sahibi gibi İslam kör değildir. İslam alemi vaziyeti çok evvel görmüştür. İslam dünyası, İstanbul'da İslam dünyasının bir başkanı vardır diye oraya hiçbir zaman delege göndermemiştir. Bu son felaket senelerinde onların ihaneti, onların bu davadaki büyük ilgisizliğini görerek İslam dünyası onlara lanet etmiştir. Refik Bey, Konya, hepsine lanet etmiştir. Rasih Efendi, devamla, onlara lanet etmiştir ve İslamiyet'in kurtarıcısı olarak yalnız bu yüksek meclisi görmüştür. Her vakit için delegelerini de, elçilerini de bu yüksek meclise göndermiştir. Tunalı Hilmi Bey, Bolu, yaşasın İran, Afganistan, Azerbaycan. Rasih Efendi, devamla, beyefendiler, gerçi o arkadaşlarımız önce davranmışlardır. Fakat bir cümle İslam dünyası İslam'ın önderliğini, İslam'ın savunuculuğunu yapan ve İslam'a kurulan tuzağı parça parça ederek yüzlerine atmak kudretini gösteren Anadolu Meclisi'ne ve Anadolu hükümetine göndermiştir. İslam'la alakadar orasını görmüştür. Dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Cilt 24, sayfa 272. Birçok safhalardan geçtikten ve zaman zaman çıkmaza sürüklendikten sonra 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan ve Moskova Antlaşması diye anılan Türk-Rus Antlaşması'nın önemli hükümleri özetle şunlardır. Türkiye ifadesiyle 28 Ocak 1920'de İstanbul'da Mebuslar Meclisi tarafından düzenlenip bütün devletlerle basına bildirilen Misak-ı Milli'nin çizdiği sınırlar içinde kalan toprak kastedilmektedir. Bu anda Büyük Millet Meclisi tarafından temsil edilmekte bulunan Türkiye Milli Hükümeti tarafından tanınmamış olan Türkiye'ye ait hiçbir uluslararası antlaşmayı ve sözleşmeyi Rusya'da tanımayacaktır. Taraflar herhangi birine zorla kabul ettirilecek bir barış antlaşmasını veya herhangi bir uluslararası sözleşmeyi tanımamayı kabul ederler. Batum Gürcistan'a bırakılacak. Fakat Türkiye'nin Batum limanından faydalanma hakkı vardır. Nahçıvan bölgesi özel bir arazi olarak Azerbaycan'ın himayesine bırakılmıştır. Taraflar Doğu milletlerinin milli kurtuluş hareketleriyle Rus işçilerinin yeni bir düzen kurmak için yapmakta oldukları mücadeleler arasında bir benzerlik olduğundan iş bu Doğu milletlerinin hürriyet ve istiklali olan haklarını diledikleri hükümet şekliyle idare olunmak yetkilerini kabul ederler. Türkiye ile İstanbul'un güvenliğine zarar vermemek şartı ile Boğazlar bütün milletlerin ticaretine açıktır. Boğazların tabi tutulacağı statüyü Karadeniz'e sahili olan devletler sonradan tespit edeceklerdir. Gerek Türkiye'nin gerek Rusya'nın şimdiye kadar yaptığı antlaşmalar milli menfaatlere uygun olmadığından hükümsüzdür. Rusya, Türkiye'de uygulanan kapitülasyonları hükümsüz sayar. Her iki taraf kendi toprakları içinde diğer tarafın hükümet görevini yapmak iddiasında bulunan teşkilata ve toplantılara izin vermez. Türkiye toprakları doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin askeri ve mülki idaresi altındadır. Rusya'daki Türk esirleri ve Türkiye'deki Rus esirleri karşılıklı olarak serbest bırakılacaklardır. Türkiye ile Rusya arasında Moskova'da imzalanan bu antlaşma, milletlerin kardeşliğine, her halkın kendi mukadderatını serbestçe tayin etme hakkına ve emperyalist siyasete karşı mücadele fikirlerine dayanmakta idi. Rusya antlaşma ile jeopolitik yönden önemli ve savaşçılık bakımından değerli bir devletin dostluğunu kazanmakla kalmıyor, Kafkasya'da güdeceği politikaya Türkiye'nin herhangi bir surette engel olmasını da önlemiş oluyordu. Türkiye'nin kazancına gelince her şeyden önce asırlardan beri Türkiye'ye huzursuzluk veren büyük komşusunun dostluğunu kazanmıştı. Türkiye'ye yalnız siyasal alanda değil maddi bakımdan da yardım yapabilecek durumda olan tek devlet Rusya'ydı. Para, silah ve malzeme olarak başlamış olan Rus yardımı antlaşmada bu hususa ait hüküm olmamakla beraber daha da artabilir bir düzene girebilirdi. Moskova Antlaşması ile Misak-ı Milli ilk olarak devletler arası bir akitte söz konusu oluyor ve bir yabancı devlet tarafından kabul ediliyordu. Türkiye'nin doğu sınırları yeniden ve Türkiye lehine çizilmişti. 1877-78 Rus Harbi ve onu takiben imzalanan Ayas-Tafanos Antlaşması ile Rusya kendi topraklarına kattığı Elviye-i Selase'den vazgeçmiş ve Türkiye'ye iade etmişti. Ayrıca Boğazlar üzerindeki eski emellerinden de vazgeçiyordu. Antlaşmanın 8. maddesi, milli mücadelenin başarıya ulaşması bakımından önemli hükümler getiriyordu. Gerçi bu maddeyle Rusya, Türk toprakları içerisinde kendi rejimi aleyhinde yapılması mümkün her türlü teşkilatı, hareket ve teşebbüsleri önlemiş oluyordu. Fakat zaten Batı devletleriyle harp halinde olan Türkiye için Rus rejimine karşı herhangi bir teşebbüse müsaade etmek söz konusu olamazdı. Ancak Türkiye'nin böyle bir şarta göz yummak suretiyle Batı devletleriyle Rusya'ya karşı bir antlaşma yapması önlenmiş oluyordu. Buna karşılık Türkiye bu maddeyle daha kazançlıydı. Rus topraklarında faaliyet gösteren iddiatçı liderlerin Türkiye hakkında söz sahibi olmadıklarını ve bunların Türkiye'ye dolaylı veya dolaysız şekilde müdahalelerini önlemeyi kabul etmiş bulunuyordu. Antlaşmanın dikkate değer bir yönü de Batum'un Gürcülere, Nahçıvan bölgesinin Azerbaycan'a bırakılması suretiyle Misak-ı Milli sınırlarından taviz verilmiş olmasıdır. Dipnot, Moskova Antlaşması Büyük Millet Meclisi'nin 21-7-1921 tarihli toplantısında kısa bir müzakereden sonra tasdik edilmiştir. 207 üyenin katıldığı oylamada 5 milletvekili antlaşmasının reddi için oy vermiş, 1 milletvekili de çekimser kalmıştır. Antlaşmanın mecliste tasdiki sırasında 5 Batum milletvekili milli menfaatlere aykırı olduğu gerekçesiyle antlaşmanın reddini isteyen bir önerge vermişlerdi. Bunun üzerine Hariciye Vekili Yusuf Kemal Tengirşek Bey yaptığı kısa bir konuşmada Batum milletvekillerinin tesirlerinin haklı olduğunu belirterek ne yapalım, Türkiye'nin ve Türklüğün menfaati bunu icap ediyor demiş ve önerge oylanarak reddedilmiştir. 4. İkinci İnönü Muharebesi. Yunan ordusunun Mart 1921 taarruzu aynı yılın Ocak ayındaki harekatın daha büyük ölçüde tekrarından başka bir şey değildir. Yalnız bu defa taarruza daha çok kuvvet katılmış ve taarruz hedefi daha geniş tutulmuştur. Bunun tabii sonucu olarak çarpışmalar da 1. İnönü Muharebesi'ne kıyasla daha çetin olmuştur. 1. İnönü Muharebesi'nde Yunan ordusu keşif maksadıyla yaptığı taarruzdan istediği neticeyi aldığını kabul ederek 11 Ocak günü hiçbir baskıya uğramadıkları halde hareket üstlerine çekilmişti. Türk Genelkurmayı bu çekilmeyi bir yenilgi saydığı için Yunan ordusunun uğradığı yenilgiyi telafi maksadıyla yeni bir teşebbüse geçeceğine muhakkak nazarıyla bakıyordu. Bu sebeple Genelkurmay Başkanlığı 12 Ocak günü emriyle Batı ve Güney cephelerine yeni bir taarruz beklendiğini bildirerek gerekli talimatı vermişti. Yunanlıların 1. İnönü Muharebesi'nin Yunan halkı ve Batı devletleri üzerinde yaptığı kötü etkiyi silmek istediklerinden şüphe edilemez. Gerçekten Ocak ayında yapılan hareketin mahdut hedefli bir keşif taarruzu olduğunu anlatmak mümkün değildi. Yeni bir hareket ile kral idaresinin prestijini kurtarmak gerekiyordu. Yunan Genelkurmayı bunu düşünmekle beraber Mart 1921 taarruzunun daha ağır basan başka sebepleri de vardır. Taarruz siyasi mülahazalarla Londra'da kararlaştırılmıştır. Dış görünüşüyle Türk-Yunan Harbi'ne son vermek ve Türkiye Barışı'nı yapmak maksadıyla toplanmış olan Londra Konferansı, daha önce belirttiğimiz üzere adeta Türklerin Yunan ordusu vasıtasıyla nasıl yenileceği ve barış şartlarının Türkiye'ye nasıl kabul ettirilebileceği imkanlarını araştırmıştır. Konferans görüşmeleri dışında Yunan delegasyonu ile Lloyd George'un yaptığı dolaylı ve dolaysız temasların en önemlisi ve hatta Yunan taarruzunun kararlaştırıldığı görüşme diyebileceğimiz temas 1 Mart 1921 günü Lloyd George'un özel kalem müdürü M. Kerr ile Yunan Başbakanı ve askeri müşavirler arasında yapılmıştır. M. Kerr, Yunanistan'ın konferansın tekliflerini reddetmesinden Lloyd George'un duyduğu memnuniyeti belirterek Yunan Başbakanı'na şu soruyu sormuştur. Yunan kuvvetlerinin Küçük Asya'daki görevine devam edebilmesi için gerekli iktisadi ve mali külfeti Yunanistan sonuna kadar taşıyamayacağına göre konferans bir sonuca varmazsa Yunan hükümeti ne gibi bir hareket yapmayı düşünmektedir? Albay Sarıyanis'in bu soruya verdiği cevaptan anlaşıldığına göre Yunan Genelkurmayı Türk Milli Kuvvetlerini dağıtmak için Ankara'ya kadar yapılacak bir seferin planlarını hazırlamıştır. Eğer bu sefer İtilaf devletlerinin kararlarını Türkiye'ye kabul ettirmeye yetmezse Yunanistan Pontus sahillerine, Karadeniz sahillerine asker çıkararak yerli Rum ve Ermenilerin de yardımları ile Samsun'dan Sivas'a, Trabzon'dan Erzurum'a doğru ilerleyecektir. Sarıyanis bu büyük stratejik planın uygulanması için 3 aylık bir zamana ve 1 milyar drahmiye ihtiyaç olduğunu bildirmiştir. Fakat Meyker'in böyle bir paranın İngiltere'de bile bulunamayacağını ve planın daha küçük tutulmasını söylemesi üzerine Albay Sarıyanis 300 milyon drahmilik bir masraf ile Ankara seferinin bir ayda yapılabileceğini belirtmiştir. Özel kalem müdürü Lloyd George'un Eskişehir-Afyon hattının işgaline verdiği önemi nakletmiş ve Yunan kuvvetleri bu hattı elde ettiği takdirde Anadolu'daki milli hükümetin sarsılacağına Lloyd George'un büyük inancı olduğunu söylemiştir. Albay Sarıyanis'in ifadesine göre bu küçük bir iştir, planları hazırdır. 6 günde başarılabilir ve Londra'dan verilecek bir emir ile hemen harekete geçilebilir. Lloyd George, özel kalem müdürü kanalı ile Yunan delegasyonuna bu telkini yaptıktan başka, kendisi de bir görüşme sırasında Türk ve Yunan hükümetlerine yapılan teklifin incelenmesi için tanınmış bulunan 25 günlük mühletin asla muhasematın durdurulmuş olduğu manasına gelmediğini söyleyerek, Türklerin teklifi kabul etmesi ihtimaline karşı bu 25 günlük müddeti beklemeden Yunan ordusunun taarruza geçmesi fikrini empoze etmiştir.